Big Old Spurs hoş geldiniz. Ben Tamer Dinçer. Bugün Anılcan Sedef'le birlikteyiz. Gündemimiz yoğun. San Antonio Spurs'un podcast yapamadığımız dönemdeki halini ve geleceğini değerlendireceğiz. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Ya bir... Tamer, biz bu programları hep ikimiz yapıyoruz abi. Niye bugün Anılcan Sedef'le birlikteyiz diye giriyorsun her seferinde? Benim dışımda biriyle daha mı yapıyorsun oğlum sen bu işi?
Abi o alışkanlık oldu. Grid'e de öyle giriyorum sürekli. Belki Bahadır vardır. İnsanlar belki Bahadır'ı bekliyordu yani podcast'te.
Ay ay. Bahadır Avrupa'da koronavirüsünden kaçıyor ya. Biz de burada koronavirüsünden kaçıyoruz ayrı konu da. O bayağı aktif olarak kaçıyor yani. Bayağı onduran yani. Ay ay. Konuşmaya başlayasın yok değil mi?
Ya konuşacak güzel bir şey de yok ki.
Güzel bir şey var.
Yani evet güzel bir şey var ama o güzel şey de tartışılıyor. Güzel bir şeyin şey, devamı hayır. Tartışılıyor.
Yok yok bir de şey var. Bir şey var güzel bir şey. Bir şey tek bir şey. Dejounte Murray.
Ha evet. Kral sevenlerini üzmedi.
Üzmüyor bizi ya.
Bu dönemde.
Üzmüyor bizi. Ay ay. Neyse o zaman ben gireyim.
Gir abi. Sen zaten benden daha isteklisin podcast'te.
Yani. Artık konuşmamız lazım diye düşündüm.
Abi sana hiç...
Sezon bitecek yani.
Hiç hevesim kalmadı takımla ilgili ya.
Yani bütün... Tüm Spurs takipçilerinin farkında olduğu gibi fazlasıyla heves kıran, fazlasıyla can sıkan, beklentilerin altında kalan, artık yani nasıl ifade etmek isterseniz, bir sezonun sonuna doğru gidiyoruz. 20 maç kaldı aşağı yukarı. Fakat ben başka bir şey söyleyeceğim. Yani ben o senin gibilerin ben çok ayrıyım. Hatırlarsan bir önceki 10 maç projeksiyonumda da tahminimde de 2-8 demiştim. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Ya 2-8 dedim ya 3-7 dedim.
Rodeo Road Trim'i konuştuk. 8 maçtı. 2-6 falan dedik ya oraya.
Ha 2-6 dedim aynen. 2-6.
Ona ben de 2-6 dedim. Onun üstüne ben de çıkamadım.
Bunu seninle programı yapamadığımız dönemde söylemiştim sana. Belki podcast'te de daha önce söylemişimdir. Bir San Antonio Spurs takımının ne kadar iyi olduğunun bir tane ölçütü vardır. İkincisi yok.
Rodeo Road Trip performansı.
Evet. Şampiyonluk değil. Playoff'a girer mi girmez mi değil. İşte Batı Konferansı'nda final de değil. İlk 4 de değil. Bilmem ne de değil. San Antonio Spurs takımı ilk turu geçme de değil. Hiçbir şey değil. Yani genel NBA'in tamamını kapsayan hiçbir rekabet ölçülü değil. Bir Spurs takımı road trip'i ne kadar iyi geçiriyorsa o kadar iyidir. Son 3-4 yıldır zaten rodeo road trip performansımızda belirgin bir düşüş vardı. Her sene daha kötüye gidiyordu. Bu sene artık dibe vurduk. Sıfır çektik.
Yok ya galibiyet aldık.
Benim gözümde sıfır çektik abi.
Ha gözünde öyleyse eyvallah.
Yani benim gözümde sıfır çektik abi. Sonuçta Portland'ı yenememişiz. Sacramento'yu yenememişiz. Clippers'ı yenememişiz. Yani bundan sonra gitmişsin Oklahoma City deplasmanında bir tane galibiyet almışsın. Denk gelmiş Utah Jazz'ı yenmişsin. Artık nasıl yendik o gece onları da hiçbir fikrim yok da benim.
Yok çok net ya o gece Utah. O hatırladığım maç mı acaba? Dur ESPN fikstürün.
Dejonte'nin 23 sayı attığı maç işte ya.
Şeyin oynamadığı maç mı? Lamarcus'un. Yo Lamarcus Utah'ta oynadı ya.
Lamarcus oynadı o maç. Yani şunu söylemek istiyorum. Ya iki maçı da kazandık. Okey Oklahoma'yı yendik. Utah'ı da yendik ama ya ben sonuçları gördüğümde şöyle düşündüm. Ya nasıl olmuş olabilir ki diye düşündüm. Hani şey diye düşünmedim. Oo bizim takım işte evet kendini buluyor falan diye düşünmedim yani. Nasıl yanmış olabiliriz ki bu iki takımı dedim yani. Sözün özü, bu sene kötü bir takımız. Gençler oynasaydı da daha iyi olmayacaktık. DeRozan daha iyi oynasaydı, Clutch'ları daha iyi oynasaydı da daha iyi olmayacaktık. Belki bir iki maç fazla kazanırdık. Lonnie 30 dakika alsa da daha iyi oynamayacaktık. Samanit G-League'den gelse de daha iyi oynamayacaktık. Daha iyi oynamamızın bir iki şeyi vardı, şartı vardı. Rudy Gay'in kariyerinin en kötü sezonlarından birini geçirmemesi daha iyi olmamızı sağlayabilirdi. Marco Bellinelli'nin kendi standartını oynaması daha iyi olmamızı sağlayabilirdi. Uzun rotasyonumuzun NBA standartlarına uygun olması, yeterli yetersiz demiyorum bak, NBA standartlarına uygun olması bizi daha iyi bir takım yapabilirdi. Hepsinden önemlisi herkesin üçlük atarak verimli skor ürettiği bir ligde sürekli olarak perimetre içinden skor üretmeye çalışan bir takım olmamak bizi daha iyi yapabilirdi. Bunların hiçbirine sahip değiliz ne yazık ki. Ve şey bitti yani sonunda, tereddüt bitti. Playoff yapar mıyız, yapmaz mıyız, olur mu olmaz mı tereddütü nihayet bitti. Yapamayacağız playoff. Çok da bir önemi yok. Yani yapmayalım da artık zaten. Ama Popovic için mi? Popovic için yaptıysak bir sözüm yok ama yani boşu boşuna bir sene erteledik yeniden yapılanma sürecimizi. Bu sezon başlayabilirdik. Ya belki başlamışızdır, bilmiyorum. Hani yönetimin gözünde şey olabilir yani, front office'in, Popovic'in gözünde yeniden yapılanma hamleleri başlamış olabilir. Yani Dejounte sonuçta birinci point guard olarak artık gerçekten şeye geçti. Direksiyona geçti. Bunun haricinde işte Lonnie süre almaya başladı. Ve Şubat ayında Cemre'nin düşmesi gibi bir şeye şahit olduk. Derek White'la Dejounte de yan yana oynamaya başladı. Derek'le Dejounte de yan yana oynamaya başladı. Ya böyle şeyler oldu ama hani niye playoff yapacakmış bir takım gibi bu kadar aydır uğraşıyoruz? Ben pek anlam veremedim. Bence takımın tavanı sezon ortasındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maçlık mağlubiyet serisinde belli olmuştu. Takımın çok bir şeyi yoktu yani. Çok bir potansiyeli yoktu açıkçası. Ve sonunda playoff yapmayacağımız bir NBA yazına doğru hazırlık halindeyiz. Hem zihnen hem de sezonu bitirme açısından. Var bir iki olumlu var. Bu dönemde bizi daha yukarı götüren. İlk önce belki onları konuşabiliriz. Belki sen de bir şeyler söylemek istersin bu hali pürmeli halimizle ilgili. Onu da sana bırakıyorum.
Abi benim takımdan ziyade front ofise de söylemem gereken 3-5 şey var da.
Abi front ofis diye bir şey yok ya şu an anladığımız kadarıyla. Greg Popovich veriyor kararları yani. Orada bir tek ya, adamlık var muhtemelen ya.
Yani şey, çünkü hani son birkaç sene dahil Spurs yönetiminin verdiği kararları tartışmamız gerekiyor. Hani en son DeMar Carroll'la iyice patlak veren bir,
evet,
karar alma süreci yaşandı. Hani yazın kontrat verdiğimiz, kontrat verebilmek için uğruna elimizdeki bu sezon gördük değerli bir aset olan bir şutörden çıktığımız adamı,
evet, oynatmadan.
Oynatmadan Şubat ayında bütün parasını verip gönderdik.
Hani yani orada ne olduğunu kimse bilmiyor.
Yani DeMar Carroll'ın üstünde kimse ne olduğunu bilmiyor. Zaten şey, hani tamam Spurs basına hiçbir zaman çok açık bir camia olmadı ama işte Kawhi'ın durumu, takası, bu DeMar Carroll mevzusu, bu kadar sessizlik bir yerden sonra şey, ya sıkıntı.
Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim abi bu konuyla ilgili. Zaten bir şeylerin ters gitmediği yerlerde şeffaflığa ihtiyaç olmaz. Kimse ne oluyor ne bitiyor bilmek istemez fazla. Tam tersi, işlerin sıkıntılı, sorunlu gittiği yerlerde, zamanlarda şeffaflık lazım olur. Bu da lazım oldu. Fakat alamadık yani. Böyle bir şey yok. Hani Demarker olana ne olduğunu bilmiyoruz. Houston'la ki döneminde de şu an işte Şubat ayı, Şubat ayında 21 Şubat'tan itibaren 3 maça çıkmış. Çok etkileyici performansları var mı? Yok. Ama burada mevzu zaten Demar Carroll'ın o takıma gidip bu takıma gidip ne yaptığı ne yapmadığı değil. Yani biz sezona başlarken Carroll'ı upgrade'ler arasında saymıştık. Yani adamın takıma hiçbir hayrı olmadı ya. Hiçbir etkisi olmadı yani. Ve maçlarda aldığı sürelere bakıyorum şu an önümde. Yani hani süre dahi almamış ya. Öyle böyle değil yani. Hani ne oldu? Ne oldu yani? Nedir? Sorun neydi? Yani gerçekten çok ilginç.
Bir yerden sonra şey aktif listesinden de çıkarttık zaten.
Aktif listesinden zaten çıkardık. Bir noktadan zaten sonra şey belliydi. Bayağı atlanacağı belliydi. He. Ama şöyle bir şey var. Senin dediğin gibi yani durum aslında bu sezon ne olduğu ne olmadığı değil. Ya biz hani bu kadar kullanmayacağımız, bu kadar istemediğimiz bir adam için ya niye bu hamleyi yaptık o zaman, ya da neyi düşünerek yaptık? Hani neyi düşünerek yaptık da ne olmadı da bu adam süre dayanmadı? Bunun da bir cevabı yok. Yani
yani şey, bir de hani front office değil Popovic alıyorsa bu kararları, Popovic bu adamın böyle geleceğini tahmin ediyordu, oynatmayacağı oyuncuyu niye
yok
bu
o
külfete girdiler?
Yok o zaten oynatmayacağını düşünse zaten getirmez. Zaten o yüzden garip zaten. Ya zaten o yüzden garip. Yani oynatmayacağını düşünsen niye 6-7 milyon dolar veresin abi adama? Yani mantıklı değil. Oynatmayacağını düşündüğün bir oyuncuya minimum önerirsin. Minimum veteran minimum veririm dersin. İşte oynarsan hani şey, seneye de bir sözleşme. Rudy Gay gibi işte ya. Rudy Gay'le yaptık ya. Ya yapmışlığımız da var. Hani Rudy Gay sonuçta garanti değil. Hani sakatlanabilir, bilmem ne olabilir. Ya Demar Carroll'la ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmediğimiz gibi hani bu kadar, hani sezon yaz hamlelerimiz konuşulduğunda yöneticilerin bir upgrade olarak sunduğu bir oyuncu oynamadan gitti.
Ki ve benim en beğendiğim yaz hamlemizdi.
Ve gelecek sezon için parasını falan da ödedik adamın ha. Yani hani o da çok ilginç. Yani baştan aşağı çok ilginç ya. Hani koçla bir sorunu oldu, bilmem ne oldu desem ya bu, şimdiye çoktan çıkardı. Ya takımla sorunla ayrıldı desek ya niye gelecek sezonki parasını ödedik? Hani takımın çünkü göndermek için bir bahanesi olsa bunu sunardı yani, lige sunardı. Şöyle bir sorun var. Bu adamın yani bu adam kontratının yani kontrat yükümlülüklerinden şu hususlarda şunları yani yapmıyor falan gibi. Hani bir şeyler olurdu yani. Yani sunabilecekleri bir şey olsa, ortaya resmi olarak sunabilecekleri bir bahane olsa sunarlardı şimdiye. Ya basın aracılığıyla bir şey de düşmüyor. Düşmedi de. Yani çok çok ilginç. Ha, bir taraftan da şöyle bir şey var. Hani bunu zaten olay düştüğünde de yazmışlardı. Hani NBA'in birçok franchise'ında bu tür olaylardan yılda iki kere oluyor. San Antonio Spurs'da 20 yılda bir kere oldu. Yani Spurs'lar ortalığı yangın yerine çevirdi falan yazdılar. Yani doğru. 20 yılda ilk kez oluyor. Olabilir. Ya tamam. Ama olmasın abi. Niye böyle abi bir şey ya? Çok mantıksız ama.
20 yılda olmamasının sebebi vardı sonuçta. Yani 20 yılda bir kere olmasının bir sebebi vardı. Ne değişti?
Ya bir ne değişti? İki, ya tamam hani bir şey ters gitmiştir. Bir sorun olmuştur. Ya belki adamın, ya adamla ilgili kişisel bir şeydir. Olabilir yani. hani en azından bunu bir şekilde bir şey yapsalar yani duyursalar etseler daha iyi olur yani. Ya öbür türlü hani battık bittik öldük mü? Hayır canım yani hani böyle bir saçmalık da oldu yani. Olmayacak bir şey de değil. NBA sonuçta bu. Sürekli olarak karar alıyorsun. Adam ekliyorsun. Adam gönderiyorsun. Çok fazla sirkülasyonun olduğu bir yer. Her yaptığın şey doğru olamaz. Bunu kabul ediyorum. Fakat yani niye ya neden? Tek soru neden? Ya ilginç.
Ya şey bilmiyorum da abi şey çok saçma geliyor hala. Ya tamam bu adam da oynamamaktan şikayetçiydi. E bizi de oynatmadık. Tamam takas bulamadık. Normal oynamayan adama bulamamak da.
Abi ben yani evet. Ben
yani, abi bütün parayı vermek.
İşte ben onu söylemek istiyorum. Ya bütün paranın verilmiş olması ya başka bir şey olması lazım diye düşünüyorsun. Ya niye bütün parayı verdik yani? Hani takım mı yanlış bir şey yaptı abi? Hani onu çözmeye çalışıyorum. Yani hani şey falan diyeceğim. Sakatlıkla ilgili bir mevzu. Çünkü sağa bak Kavaya da falan yapmışlardı. Bak bizim sağlık hekiminde sorun var falan. Öyle bir şey de yok. Adam sağlam. Yani çok
iyi. Gerçekte ya. Oynadı.
Evet sağlam. Yani Houston'da direkt oynattı. Orada da bir sorun yok. Ya bilmiyorum. Çok şey yapamıyorum yani. Hani derler ya boşa koysan almıyor. Pardon. Boşa koysan dolmuyor. Doluya koysan almıyor diye. Yani adam oynamadığı zaman da ne olup bittiğini anlamıyorduk. Adam bir de gitti yani. Bir de bütün parasını verdik. Hani yani bütün parasını verecek kadar ne yaşadık abi biz bu adamla?
Ne?
Ha sonuç olarak Marcus Morris'i getirmek için Davis Bertans'ı gözden çıkardığımız o meşhum hikayede elimizde kalan şeyler DeMar Carroll'ın maaşı, Trey Lyle,
ki Lyle'ın de, kontratı da çok uygun bir şey değil ha bu arada.
Ne kadar?
Ya hemen hemen şeyden artan tüm parayı ona verdik.
Dur bakayım. Trey Lyle ucuz diye hatırlıyorum ben ya.
Ben şeyden kalan tüm parayı ona verdik diye hatırlıyorum ya.
5,5 mıydı? Bir şey değil. 5,5 bir şey olmaz ya. 5,5 NBA için iyi. Şey abi az yok, para.
Ben 10 falan verdik sanki.
Ya toplamda artan, 11. Toplamda 11.
Yok, artan tüm para ona gitti diye hatırladım. Bir yok, anda.
Lyle zaten o seviye bir oyuncu değil ya.
Ha. Belli olmaz free agency'nin
şimdi
son dönemleri
şeyi bitireyim abi.
Bozulmuş.
Çok özür dilerim. Onu bitirecektim de. Şimdi Davis Bertans'ı gözden çıkardığımız hikayede elimizde kalan oynatmadığımız DeMar Carroll'ın maaşı, Trey Lyle, bir de Marcus Morris'in bir de Clippers'da takımın ikinci Yahudasının da bulunuyor olması. Ya takım tarihinin iki tane Yahudası var. İkisi de Clippers'da.
İki tane mi ya?
İki tane abi. İki tane Yahudu. Kaç tane var daha Spurs'da oynayacağım deyip oynamayan oyuncu? Çok mu var?
Ha oynayacağım deyip oynamayan. Ne bileyim takımın sıkıntılı olduğu topçu diye şey yaptım. Richard Jefferson'ı da ekleyecektim çünkü.
Ya Richard Jefferson'la o kadar bir şeyimiz yok ya bence. Yani. Çok kafaya takıp bir şey değil yani. Neyse. Yani buradaki acı taraf şu. Şimdi bizim Spurs organizasyonu olarak imzamız fakat birkaç yıldır gerçekleştiremediğimiz bir şey var. Davis Bertans bunun istisnasıydı. Avrupa'dan gelecek dikkat çekici yetenekleri görmek, onları doğru scout etmek, doğru gözlemlemek, doğru anda takıma getirip doğru şekilde kullanmak ve onlar üzerinden NBA'de beklenmeyecek biçimde yüksek verim almak Ve daha sonra da ucuz kontratlarla onlarla devam etmek ve takımın tamamlayıcı parçalarını bu şekilde uluslararası bir yolla ve hem de düşük maliyet, hani NBA ölçeğinde düşük maliyetten bahsediyorum. Hani düşük maliyet deyince hani insanlar şey diye düşünmesinler. Hani futbolda oluyor ya, Atalanta'nın maaş bütçesi işte şu kadar, 22-23 milyon. Yok, yine toplamda aynı parayı çıkıyorsun. NBA parasını çıkıyorsun tabii ki, ama atıyorum Bertans gibi bir şutöre yılda, örnek vermek için söylüyorum şu an gerçek bir para olduğu için, de yılda 3 milyon dolar veriyorsun atıyorum. Ve hani bu senin şeyini çok güçlendiriyor. Diğer oyunculara para vereceğin zaman kasandan çıkacak miktarları, işte oyun takımın içinde oyunculara nasıl parayı dağıtacağın gibi mesele çok kolaylaştırıyor. Şimdi biz bunu zaten son birkaç yıldır kaybettik. Biz bu drafttan doğru Avrupalı yetenekleri çıkarmayışını zaten kaybettik. Çünkü NBA'de bu konuda inanılmaz bir şey var şu an. İnanılmaz bir rekabet var. Ve dolayısıyla artık eskisi gibi önemli yetenekler bizim bulunduğumuz çok düşük sıra, çok aşağı sıralara inmiyor, düşmüyor yani. Bununla ilgili çok yapılabilecek bir şey yok. Ama öbür taraftan da ya biz bir tane bulduk, oynattık. Sistemin bir parçası haline getirdik. NBA'ye kabul ettirdik adamı. Ya herifim şut elinde bir parmak yok ya. Hani daha ne kadar acayip bir şey olabilir yani. Bu oyuncuyu biz NBA'ye kabul ettirdik. Ve sonra bütün bu şeylerin karşılığında bu adamdan vazgeçtik.
Yani bu... Üstüne bile pik verdik değil mi ya?
Evet, bir de öyle bir şey. Yok, bir ikinci tur piki verdik, doğru. Bir de bir yerlerde biz bir ikinci tur verdik. Bir de o var. Yani bu bizim için, yani Spurs izleyicisi için, taraftar için bu inanılmaz bir olay cidden. İnanılmaz bir olay ya. Yani resmen bozuk olmayan bir şeyi tamir edelim derken paramparça ettik ya. Kardeşim, kanat rotasyonunda Davis Bertans var. Doğru mu? Geçen yıldan bahsediyorum.
Doğru.
Rudy Gay var. Doğru mu?
Doğru.
Abi uzat geç ya. Ya upgrade, şimdi bak, upgrade için gittiğimiz isimlere bakıyorum. Marcus Morris. Ya bak, Marcus Morris iyi oyuncu. Bir şey söylemiyorum. Kötü oyuncu değil. Bunu da kabul ediyorum. İyi oyuncu. Gerçekten de iyi oyuncu. Fakat abi ben 100 kilometreni anlıyorum ya. Marcus Morris olmaz abi Spurs'da. Olmaz yani. Olmaz abi, o adam istemez yani burayı. Ya biraz sıkıntılı bir abi yani, anladın mı? Sağ içinde de bir miktar sıkıntı. Oyun tarzı da sıkıntılı yani. Ya geldi oynadı diyelim, gelmedi ve oynamadı da gelip oynasa Popovic oynatmazdı onu ya. Bak çok ciddi söylüyorum ha.
Ya abi çünkü... Yok ya, ben tam tersi, tam istediği topçu gibime geliyor.
Hayır abi, çok çok bencil bir oyun tarzı var abi. Çok bencil, doğru basketboldan uzakta bir oyun tarzı var Marcus Morris. Doğru şeyleri yapıyor. Basketbol fundamentallarına falan filan bir şey diyemezsin. Savunma yapmasını biliyor, hücum etmesini biliyor, skor üretmesini biliyor.
Abi Rudy Gay de çok farklı değildi ki.
İyi basketbol, ama abi Rudy Gay kariyeri bitmiş, neredeyse NBA kariyeri bitmiş bir oyuncu olarak geldi bize. Rudy Gay de San Antonio Spurs'un öz çocuğu olduğu için gelip burada San Antonio Spurs tarzına uygun basketbol oynamadı ki. Kariyeri neredeyse bitme noktasındaydı. Spurs ona bir şans verdi. O da o şansı değerlendirdi. İstemese değerlendirmezdi. Marcus Morris'in böyle bir mecburiyeti yok ki. Marcus Morris New York Knicks'ten teklif alıyor abi. Yaz aldı. Marcus Morris takas piyasasına çıktı. Yılın iki şampiyonluk adayı birbirini kırdı Marcus Morris için. Yani anlatabiliyor muyum derdimi?
Anladım, anladım.
Ha neyse, işin öbür tarafına dönelim. Tamam, Marcus Morris tamam. Benim derdim yalnızca şu. Şimdi biz Rudy Gay'le uzattık. Bertans'ı gönderdik. Rudy Gay kariyerinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Bertans yani çok da kötü bir takımda olduğu için çok ölçemiyoruz ama Yani ne kadar
düştü. Bertans sonra da çok düştü ya.
Ya düştü. İşte onu söylemek istiyorum. Çok kötü bir takımda oynuyor Bertans. Gerçekten felaket bir takım yani Wizards. Korkunç bir takım. Ya Bradley Beal var takımda. Düzenli olarak 50 sayı atacak neredeyse herif. Ona rağmen hiçbir şey yapamıyorlar abi. Ya Bradley Beal kadar iyi bir oyuncuya bile bir şey sağlayamıyorlar yani. Ya o kadar kötü takım yani. Ha ya bunu geçtim. Ama Bertans'la ilgili benim derdim şu. Bizim en önemli ihtiyacımızı sağlayan oyuncuydu ya Bertans. En önemli yani ihtiyacımız. Yok en iyi oyuncularımız da bu. Yok abi bizim üçlük sokma işi, düzenli olarak üçlük sokma işi bizim en iyi oyuncularımızda yok. Bak kadronun en iyi iki oyuncusunda yok da değil. Kadronun en iyi beş oyuncusunda yok ya bu iş. En iyi beşinde yok ya. Ya şimdi saysan yok abi.
Beşinciyi bulamadım ha.
Abi DeRozan'da yok. Aldridge'de hadi bu sezon biraz attı. Şimdi yok derken de insan birazcık utanıyor. Ama yani var demek için de o kadar uzun süreli bir üretim görmüş değiliz. O kadar uzun süreli bir performans görmüş değiliz. Hadi
Dejonte aynı şekil.
Yarım diyelim. Dejonte aynı. Derek aynı.
Rudiger öyle.
Rudiger'i 5. sayarsın. O da bu sene sokamıyor. %30
geçen sene sokuyordu işte.
%40'la sokuyordu geçen. Kariyer ortalaması %36. %32 ile atıyor.
Bir de mevcut takımdaki en iyi şutör değil, düzenli sokmak, düzenli sahada kalamıyor artık.
Evet. Bellinelli'den söz ediyorsun.
Forbes'tan söz ettim ya.
Forbes'u konuşmak istemiyorum abi. Geçen bölüm bayağı konuştuk diye hatırlıyorum Forbes'u.
Konuştuk mu hatırlamıyorum. Yani geçen bölüm Forbes olmasa kimi koyarızı konuştuk. Kimseyi bulamadık, o yüzden Forbes'la devam ettik.
Evet, artık onu da yapamıyoruz abi. Takım olarak da yapamıyoruz. Yani. O kadar büyük eksi yazıyor çünkü.
Yok abi şey çünkü.
Olmuyor yani.
Eksi yazmanın da ötesinde artık. Ya bak.
Ben
15 sayı atsın maçı eksi 3 ile bitirsin. Eyvallah, o 15 sayı için şey yaparım da abi yok. Yani Forbes DeMar DeRozan'ın üçlük kullanabilen versiyonu gibi takılıyor.
İçeri üçlük penetre ediyor. Gibi. Girmiyor da çünkü.
Ha, işte içeri penetre ediyor. Ben penetre edecek. Zaten senden iyi penetre edecek. Benim takımımda 3 tane topçu var.
Ben üzülerek söylüyorum abi. Galiba Forbes'la olmayacak ya.
Yok, Forbes'la olmayacak. O belli oldu abi. Forbes şey, yani dediğim gibi defolarını örtmek istesen, yani şut atabilse, değil mi? Maç başı 4 tane soksa bir şekilde abi o defoyu kaldırmaya çalışırsın. Bir şekilde bir o zahmete katlanırsın. Ne bileyim işte Forbes maç başı 4 üçlük sokuyor. Tamam, o zaman ben DeRozan'dan 3 dakika 5 dakika kısayım. Ama daha iyi savunmacı olan Lonnie'ye vereyim o süreyi dersin. Lonnie ama abi o da yok.
Lonnie konusuna da geleceğiz. Neyse. Bu abi arada bir şey daha söyleyeyim.
Söyle.
Bunları da konuşmuşken bunu da söyleyeyim. Bryn Forbes'a Patty Mills'in Bryn Forbes'a Patty Mills abi bir Euroleague takımında bu atletizm, bu boy ve bu kalıpla aynı anda bu kadar süre alamazlar abi. NBA takımı değil bak. Euroleague takımında alamazlar abi.
Alamazlar abi, normal.
Yani bu bu konu normal değerlendirebilecek bir konu değil. Zaten Forbes'un da sözleşmesi bitiyor. Ne yapılacağına karar da verilecektir. Ben direkt yolların ayrılmasından yana değilim. Hala. Hala değilim. Ama son 2 yıldır Forbes'a bizim kadroda biçtiğimiz rolün devam etmesinden yana da değilim. Forbes'la ilgili şeyim şu. Bir sonraki yıl eğer Forbes'a kontrat verirsek 2 milyon dolar falan gibi bir şey olmalı en fazla. Fakat bundan daha önemlisi Forbes'un alacağı süre. Yani gerçekten ikinci beşin iki numarası olmalı ve tek işi şut atmak olmalı. Bu kadar net. Ve ikinci beşin bir numarası da Patty Mills olmamalı abi. Çünkü bu kadar arka alanda backcourt'u bu kadar arka alanı guard ikilisi bu kadar düşük atletizme sahip, bu kadar küçük kalıba sahip, bu kadar kısa boya sahip NBA takımı olmaz abi. Olmaz yani.
Olamaz. Ya bu şey hani Petey'i bak mesela. Petey'i bir şekilde şey yaparsın.
Yok abi zaten ikisi birlikte olmuyor. İkisi, oraya... ha. İkisi beraber olmuyor.
Hani ikisinden biriyle devam etmek lazım bence. Hani hem saha içi hem saha dışı sebeplerden Petey'le seçelim.
Ya oğlum zaten Patty Mills'le Brim Forbes'dan birini seçecek olsan tabii ki Patty Mills'i seçer. Sorun o değil. Ama Forbes'dan da ben sana söyleyeyim. Forbes'dan da takım öyle hemen vazgeçemez. Ya yaklaşık 4 yıllık 5 yıllık bir proje yani Forbes bu organizasyon için. Ya bu sezon kötü oynadı hadi yollayalım deyip yollayacaksan yani o zaman niye bu kadar uğraştın anladın mı? Manası yok yani. Öbür taraftan da elde geçen seneki daha doğru kadro yapısıyla bak bu da önemli. Daha doğru kadro yapısıyla, daha uygun kadro yapısıyla ve daha normal performanslarla aldığın iyi bir Brim Forbes sezonu var. Hani bunları düşünerek muhtemelen takım vazgeçmeyecektir bu işten. Ama vazgeçeceklerse de Forbes'un rolünün çok çok daralması gerekiyor veyahut da daha normal bir şeyde oynaması lazım. Yapıda oynaması lazım gibi. Yani şöyle olabilir. 4-5'te 4-5'ten birinde çok iyi bir savunmacı olabilir. Mesela Forbes'u oynatmak istiyorsan illa taktın. Oynatacaksın. 4 ile 5'ten birinde çok iyi savunmacı olmalı abi. Ya onun savunarak arkasındaki daha iyi savunmacıya yönlendirebileceği bir seçeneği olmalı. Yoksa dayak yiyorsun abi Brim Forbes'dan yani mecazi anlamda hücumda dayak atıyor sana rakipler ya Forbes üzerinden. Yaşı da 26 bu arada.
Sırf mecazi de değil ha. Ciddi olarak da dayak yiyoruz.
Evet. Neyse bak.
Abi ya şey bir de şey çok garip geliyor. Hani bu kadar küçük NBA oyuncuları genelde ne bileyim hani mesela Petty'de şey var. İyi hücum faul alır. Bir şey katar. Ne bir agresiftir. Abi herifte hiçbir şey yok.
Savunma olur. Bir de şey de var abi. Hiçbir şey yok da demek istemiyorum. Niye demek istemiyorum biliyor yok. Musun? Yo yo dur.
Savunma tarafından bahsediyorum.
Dur dur. Tamam işte söyleyeceğim. Ama adam şutör. Ve şut sokamıyor. Ya bu oyuncu savunmada verebileceği bir şey varsa da vermesine mani olur anladın mı?
Gerçi doğru şut sokarken ya, en azından şeydi ya. Rahatsız edebiliyordu.
Hani şunu yaşayabiliriz bak gelecek yıl. Bak söylüyorum şimdiden ha. Ne onun adı? Gitti mesela. Forbes başka takıma gitti. Örnek vermek istiyorum. Miami Heat'e gitti mesela anladın mı? Miami Heat'te abi Duncan Robinson'la Brim Forbes tamam mı? Bench'ten giriyorlar abi. İkisi birlikte giriyorlar. Yemin ediyorum sana var ya highlight izlemekten artık gözlerimiz ağrır ha. Ağlarız yani. Hani dazır dazır indirirler üçlükleri. Öyle böyle değil yani. O zaman da 40 gözden ağlarız abi. Aman nasıl gitti, nasıl etti falan diye. Ya çünkü böyle bir gerçek de var abi. Kadro yapın uygun değil. Uygun değil abi. Brim Forbes'u oynatmaya uygun değil. Mesela Seth Curry de iyi savunmacı değil abi. İyi savunmacı değil abi Seth Curry. İyi savunmacı olmaya uygun bir oyuncu da değil. Değil yani. Oynuyor abi Mavericks'te. Nasıl oynuyor? Çok iyi bir savunma yapıyor. Yo. Arkasında İzbandut gibi gayet iyi savunmacılar var abi. Onlara yönlendiriyor savunmada oyuncularını. Bu kadar basit yani. Bir tane kreatör var abi. Adı Luka Doncic. Çok şey yapmak istemiyorum. Çok girmek istemiyorum bu konuya. Çok büyük Luka Doncic fanıyım çünkü. Çok konuşuyorum bu konuda. Bir tane kreatör var abi. Adı Luka Doncic. İkili oyun oynuyorlar abi Luka Doncic'le. Luka Doncic'e perde veriyor abi şey Seth Curry. Sonra çekiliyor, pop yapıyor. Yani Luka zaten perde aldığı zaman öbür adam boş yani. Çünkü kim şey yapıyorsa, kim ne onun adı? İkinci savunmacıysa o perde işinde Luka ile beraber içeri doğru gelmek zorunda. Çünkü gidiyor, bitiriyor abi adam direkt. O yüzden Seth Curry boş abi. Hayvan gibi şut sokuyor adam. Ama bomboş yani şutta. Çünkü yapacak bir şey yok yani rakibin. Ya şimdi Fox. Böyle şeyler olması lazım abi. Böyle şeyler olması lazım. Brim Forbes bir rol oyuncusu abi. Daha fazlası olamaz zaten. Brim Forbes'un fiziği de buna müsait değil. Oyun tarzı da müsait değil. Potansiyeli de yoktu zaten bu hususta. Daha önce de yoktu. Rol oyuncusu adam. Şimdi senin rol oyuncularının doğru düzgün çalışabilmesi için senin ana oyuncularının bu sistemi döndürecek ana becerilerinin çok iyi çalışması lazım. Şimdi Spurs'daki asıl sorun şu an, asıl temel sorun, asıl sorun da değil de, temel sorun bu. Ama bunları hiç konuşmuyoruz çünkü bunlara alıştık yani. Alıştık.
O zaman Forbes'u bırakıp mutlu haberlerden birine dönelim mi? Hı. Abi, Charlotte maçında Tim Duncan kariyerinin ilk head coachluk deneyimini yaşadı.
Evet. Ve kazandık.
Ve kazandık. Yani çok saçma bir şekilde kazandık ama kazandık. Evet.
Şimdi Tim Duncan head coachluk yaptığını düşünmüyor.
Evet.
Önce bununla başlayalım. Maç sonu açıklamasını görmeyenler, okumayanlar, merak edip bakmayanlar için. Ben baş antrenörlük yapmadım. Ekip olarak maçı yönettik. İşte maç hazırlığını şu an ismini hatırlayamıyorum.
Mitch Johnson.
Evet. Maç hazırlığını Mitch Johnson yaptı. Maç içinde setleri Becky çizdi. Maç içi kararlarını Becky verdi. Ben sadece ortada durdum. Oyunculara bağırdım, hakemlere bağırdım. İşte molada konuştum, ettim dedi Tim Duncan. Ama elbette neden Tim'in yani takımın birinci yardımcı antrenörü Becky'nin değil de Tim'in Popovic'in yerine baş antrenör olarak çıktığı sorusu herkesin kafasına takıldı.
Ya benim de kafamda hala ya.
Benim bu konuda birkaç tane şeyim var. Birkaç tane teorim.
Yani bir iki tane bende de var. Aynılarıdır zaten büyük ihtimal.
Muhtemelen. Birinci teori bence gerçeğe en yakın olan bu. Pop Becky'nin bir noktada bir şekilde geçici olarak baş antrenör görevini alıp Spurs'un de işte bir kadın baş antrenör tarafından yönetilen ilk takım olarak tarihe geçme meraklısı olduğu için Becky'nin orada bulundurulduğu fikrini bu izlenimden hiç hoşlanmadı abi.
Yani şey dedi zaten, o sorulduğunda hani burada ben tarih yazmak için varım dedi zaten.
Aynen. Aynen öyle. Bunlar hiç hoşlanmadı abi. Ve Timmy de ekipteyken bu baş antrenörün kişinin Timmy'ye veriyor. Bence bu işin bir tarafı. İkinci tarafı bence yine benim fikrim bu. Eğer baş antrenör, geçici baş antrenör olarak Tim Duncan'ı atayabiliyorsan abi, Tim Duncan'ı atarsın. Ya bu Beki baş antrenörlük yapamayacağından değil. Yapmak için yeterli olduğundan değil. Yetersiz olduğundan değil. Ama Tim Duncan'ı baş antrenör atama şansın varsa bence bunu yapmak daha iyi. Çünkü ya Tim'in de dediği gibi bu baş antrenör bu koçluk işi abi. Benim gördüğüm kadarıyla çoğunlukla bağırmakla ilgili bir şey abi. O yüzden hakeme bağırıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Abi oyunculara bağıracak bir adam gerekiyorsa ve bu adam Tim Duncan olabiliyorsa Tim Duncan olsun abi bu adam. Benim bunda bir sorunum yok. İkincisi bu. Üçüncüsü ve bence gerçeğe en uzak olanı Tim Duncan işte Popovich'in halefi olarak görülüyor, planlanıyor. Bundan dolayı da işte Duncan'ın işte Popovich'in olmadığı zamanlarda Duncan geçici olarak baş antrenör. Bence bu böyle bir şey olmayacak. En azından şey bu. En azından edindiğim izlenim bu yani.
Dördüncüsü de benden gelsin o zaman.
Gel.
Bu kesinlikle cinsiyetçi bir söylem değil. Hani erkeğe kadından daha fazla saygı duyuluyor olarak algılanmasın söyleyeceğim şey. Hakemler de, rakipler de, sahadaki oyuncular da Duncan'a daha fazla saygı duyuyor.
Ben bunun doğru olduğunu sanmıyorum.
Abi ama şey yani sebebi şu hani
ama
eski oyuncu olması değil sebebi.
Kral şunu atlama ama. Beckham'ına daha mı az saygı duyacak şimdi? Bak kadın erkekten bahsetmiyorum. Beckham'ına daha mı az saygı duyacak şimdi oradaki hakemler ve oyuncular?
Abi bana Pop'a daha Duncan'a daha fazla saygı duyarlar gibi geliyor.
Ya tamam o okey. Duncan'a daha fazla saygı duysunlar. Okey tamam yani. Ama yani Beckham'ına daha az mı duyacaklar şimdi? Beckham da basketbol efsanesi abi. Bir yıllardır koçluk yapıyor NBA'de. Kaç kere konuşmuştur hakemlerle. Oyuncuların hepsi bak buna da eminim. Oyuncuların hepsi Beckham'ı daha fazla koç gibi görüyorlardır Tim Duncan'dan. Hepsi ama bak istisnasız hepsi. Burada ben başka bir şey daha dile getireyim. Pop şunu da yapmak istiyor olabilir. Yani şunu da düşünüyor olabilir. Pop'un dışında organizasyonda. Hani açıkça söylüyor abi Tim. Yani burada diyor yani play calling işini diyor Beki yapıyor diyor. Tamam mı? Belki şunu da düşünüyor olabilir. Abi şimdi biz bu kadını baş antrenör olarak atarsak ya bu kadının baş antrenör olarak çıkıyor olması her şeyin önüne geçecek. Bu kadının sorumluluklarının dahi önüne geçecek. Hani anlatabiliyor muyum? Hani o şeyden kaçırıyor olabilirler herkesi. Aa işte ilk kadın koç. Aa evet. Falan. Ondan kaçırıyor olabilirler herkes. Ya çünkü düşünürsen eğer diyelim ki bir kadın koçla çıktık abi tamam ya. Beckham'ından bahsetmiyorum şimdi. Ya Beckham'ın ilk kadın koç olacak ya. Ve kaybettik abi. Ya sosyal medyanın bir kısmında yaşanabilecek iğrenç yangını düşünebiliyor musun abi? Türkiye'de Türkçe buna dahil ha. Ya bak işte gördün mü kadın koçta çıktılar bak ha gördün mü falan. Ya bu kesin olacak yani ya kesin olacak. Ya Beckham'ın kalıcı olarak atansın abi ilk maçına çıksın kaybedelim yine olacak yani bu.
Abi 81-1 gitsin 81-0 gitsin son maçı kaybetsin yine olacak zaten.
Ya olacak yani abi bundan da kaçırmak istiyor olabilirler abi çünkü... Ya çok lüzumsuz bir medyatiklik çıkacak ortaya. Gerçekten yani. Çünkü gerçekten Beckham'ın yani bak şimdi bir kadının bunu başarmasına daha az saygı duyduğum ya da saygı duymadığım için veya bunu önemsemediğim için söylemiyorum. Ama Beckham'ın diyelim ki bizim baş antrenörümüz olarak çıktı abi. Ya Ettore Messi'nin çıkmasından falan çok farkı yok açıkçası yani.
Ya bir de şey mesela.
Kadın çünkü kaç yıldır bizde çalışıyor yani. Spurs'un yardımcı antrenörü işte kadın ya.
Bir taraftan da şey olacak mesela çıktı, kazandı veya kaybetti fark etmez. Bu sefer de şey konuşulacak hani ya sırf bunun için yaptılar. Hani sırf bir kadın baş antrenör çıkmış olsun diye.
O tarafına hiç girmek istemiyorum. O tarafı çok gereksiz zaten ya.
Çünkü şey mesela hani Messina da öyle maç kazanan ilk Avrupalı koçtu. Maça çıkan da ilk Avrupalı koçtu hatta.
Evet hatırlıyorum.
Pop hasta mıydı yine? Öyle kişisel sebep mi vardı? Onu tam hatırlamıyorum da. Pop çıkmadı, Messina çıktı. İşte maçı baş antrenörü olan ilk Amerika dışı doğumlu
evet.
Koç
Evet.
oldu.
Evet. Ya Avrupalı demediler çünkü David Blatt da var ama yani
yok hani... Blatt şey Amerikan Yahudisi değil mi Blatt?
Ya tamam abi onu
Amerika doğumlu.
Onu anlatacaktım oğlum ha. İşte. Yani Blatt de ha, tamam. Basketbol geçmiş olarak Avrupalı ama yani zaten. Avrupalı koç yani o da. O da yani başka bir yerde doğmuş olabilir ama Avrupalı bir koç yani David Blatt. Avrupa basketbolundan yetişme bir koç. Hani neyse. Avrupa doğumlu koç Ettore Messina oldu. Ama sonra işte şey olmadı. Bunun üstüne şimdi bilgi verdiğimiz kısma geçelim. Bunun üstüne San Antonio Express'te bir yazı yayınlandı. İnanın şu an yazarın ismini unuttum ama San Antonio Express'in Spurs yazarı kendisi yani.
Tom Osborne olabilir.
Tom Osborne değil, öbürü. Tom Osborne
Jeff
değil.
Jeff McDonald.
Yok, o da değil, öbürü. Çok ilginç bir isim var ya. Dur bakayım. Dur şimdi bak söyledim ya, bakmak gerekecek.
Ama ben San Antonio Express'te haberi bulamadım zaten.
Ya diğer o zaman öbür şey olabilir. Belki ben yanlış. Öbür şey olabilir.
Finger olmasın lan. Yok Finger değil. Talbot var.
Dur bir dakika dur. Yayın organlarını karıştırmış olabilirim ya. Bir dakika dur.
Express'te yoktu çünkü.
Bu arada bak şu an çok bilinç akışlı şey olacak ama abi Demar Carroll açıklama yapmış. Popovic birinci sınıf bir insan demiş. Ya baba ne oldu ya? Abi birisi bize bir şey açıklasın ya. Yani gerçekten çok ilginç ya. Neyse. Çıktığı yer çok özür dileyerek ben karıştırmışım. News for San Antonio abi. Yazan da Jim Lefko. Bu News for San Antonio'da yerel haber kaynaklarından bir tanesi. NBC'nin şeyi. NBC'nin San Antonio kolu. Şimdi yazıda yer alan bilgiler şu şekilde. Ben en önemli kısımları vereyim. Tim Duncan'ın uzun vadeli koçluk yapacağı düşünülmüyor. Baş antrenörlüğe gelmek gibi bir şeyi de yok. Ne onun adı? Bir hedefi de yok. Dahası organizasyona yakın kişiler... Organizasyona yakın kişiler ve Duncan'a yakın kişiler doğal olarak. Bu yılın sonrasında Duncan'ın koçluğa devam edip etmeyeceğinden dahi emin değil. Bu bir. İkincisi, Messina ve Borrego, hem Messina hem de Borrego bu arada. İkisi de Popovic'in yerine halef olma ihtimallerinin Becky Hammon sebebiyle olmadığını düşündüklerinden. Başka takımlarda baş antrenörlük fırsatları aradılar. Bu ikincisi. Üçüncüsü de nerede o ya? Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Verdiğim bilgileri bir yandan kontrol ediyorum. Popovic Popovic Duncan'ın favorisi olduğu için yardımcı koçlar arasında Popovic iki kere şeyi atadı. Duncan'ı geçici şey olarak replacement olarak atadı. Ben bu üçüncünün çok şey olduğunu düşünmüyorum. Birazcık şey kokuyor zaten. Biraz Popovic'e biraz kızgınlık kokuyor.
Yo, Lefko zaten şey ya bildiğin püskürmüş.
Aynen.
Baktım şimdi de.
Aynen. Şimdi ya bu konu bu kadar konuşulması gereken bir konu mu? Ben emin değilim. Yani bu kadar konuşulması gereken bir konu değil bence. Bir koçun geçici baş antrenör, bir yardımcı koçun geçici baş antrenör olarak atanması bu kadar önemli bir şey mi? Bence değil. Çünkü adam kendisi, ya Tim Duncan tanıyoruz abi. Adam kendisi çıkıyor diyor ki ben baş antrenörü falan yapmadım diyor adam. Böyle bir sorumluluk da verilmemiş bu adama. Yani sen bu takımın baş antrenörüsün denmemiş abi bu adama. Adam sadece Greg Popovich'in olmadığı bir akşam takımın oyuncularla ve hakemlerle olan iletişimini sağlamış. Bu kadar. Ya bu işi yapmak için şu an Tim Duncan'dan daha uygun biri yok ki kenarda. Ya Beckham'ın tam baş antrenör olarak düşünüyor olabilir gelecekte. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra düşünüyor olabilir. Ama şu an bir maça çıkıyorsun. Tek bir maç oynayacaksın. Sonra Popovich geri gelecek abi. Ya o zaman niye Beckham'ını bunun ortasına atasın? Gerek yok. Ya ben bu konuda yorulamam bu kadar. Yine de bu kadar çok konuşulması gereken bir şey olduğuna inanmıyorum, düşünmüyorum. Bu kadar çok konuşmaya gerek yok yani. Yani bir sonraki maç Popovich geri geldi işte bitti.
Yani Beki'nin yüzünde de şey yoktu zaten ya bir. Hani beklemediği abi, bir şey olmuş ifadesi
abi,
yoktu.
Abi Allah aşkına ya. Abi yani sen gerçekten Spurs'un yardımcı koçları arasında yani bunun bir mesele olduğunu düşünebiliyor musun ya?
Yok şey aslında.
Hepsini birden kovar abi öbür gün. Bak çok ciddi söylüyorum ha.
Şey aklıma geldi ya. Portland maçında Pop atıldıktan sonra Becky ile Duncan bir ne yapacaklarını düşünürken Will Hardy'nin ulan çıkıp bir şey desem mi kabızlığı vardı suratında. O aklıma geldi. Ulan şimdi işe el atarsam ayıp olur gibime geliyor diye masum masum bakıyordu sağa sola.
Ya abi bunu bak bunu ya bu tür bir meseleyi sorun edecek insanlar umarım Spurs'da herhangi bir şekilde koçluk yapmıyorlardır. Başka bir şey söylemeyeyim yani. Ama ben hiçbirinin sorun edeceğini zannetmiyorum abi yani.
Abi yok zaten hani şey Beki'ye daha önce ya bir sıkıntıları olsa zaten şey hani Beki özelinde bahsediyorum. 6 yıldır yani Pop Duncan ben geleceğim dediği zaman konuşulmadı yardımcı koçluk mevzusu. Hep konuşuluyordu. Beki'nin de hep haberi vardı. Evet. Bir şey olsa zaten kendi ayrılırdı. Yani. Rahatsız olacak olsa.
Ha bak şöyle bir şey var. Kadın baş antrenör olmaya çalışıyor. Gerçekten hedefi bu. Bunu biliyoruz.
Tabii canım. GM'lik teklifini reddetti daha önce.
Evet. Eğer bunun için önünün kapandığı bir atmosfer olduğunu düşünüyorsa da görüyorsa da inşallah bizim takımdan ayrılır.
Yani.
İnşallah ayrılır abi. Bu kadar basit yani.
Ya şeyin de farkında da zaten hani Duncan seçiminin sebeplerinden birinin Pop'un 20 yıl boyunca yanında olması olduğunun farkındadır. Tamam hani bu adam 20 yıl yanındaydı. Ben
önemli bir kısmında da zaten yani yardımcı koçtu. Peki. Hani Tim Duncan'la
2 sene falan ya.
Olmak lazım. Neyse bu konu biz de çok fazla konuştuk bu konuyu. Ama burada en ilginç konu Tim Duncan'ın bu yılın sonunda yardımcı koçluğu bırakma ihtimalinin olduğunu öğrenmiş olmamız bence. Bunun en ilginç kısmı bu bana göre.
Abi ben yani bugüne kadar izlediğimiz Duncan'ın 20 sene boyunca sahada izlediğimiz Duncan'ın hani bir amacı olmasa gelip de hani geleceğini düşünmüyorum. Bir amacı varsa da bir senede bu olmaz deyip ayrılacağını hiç düşünmüyorum.
Yok olmaz olur falan filan gibisinden değil de yani.
Ha ya da şey vardır hani belki temelde aslında Duncan değil Pop'un temel istediği Ginobili'dir. O da bir sene daha dinleneyim demiştir. Duncan da tamam o bir senede ben gelirim demiştir. Hani çok şey bir ihtimal değil.
Babacım okey mi oynanıyor ya?
Ya o var da hani tamam o zaman anlarım belki.
Yani neyse biraz saha içini konuşalım. Çok fazla saha dışı konuştuk
evet,
ya.
Evet saha içini konuşalım. Top oynamıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. bayağıdır bu espriyi yapmıyordum içimde kalmıştı.
Top oynamıyoruz abi. Top oynamıyoruz ama Dejounte top oynuyor. bu bizim artık sezonun bizim için aşağı yukarı kapandığı sezonun bizim için aşağı yukarı kapandığı dönemin tek olumlu gelişmesi Dejounte'ye resmi olarak gerçekten anahtarları verdik. Süre sınırı kalktı. Bu dönemde 30 dakikanın üstünde 4 maç oynadı. Ki ilk belki bir tane daha maçı vardır bunun öncesinde. Ve
Belki iki uzatmalı Houston 30'un üstünde oynamıştır da.
evet, olabilir. Bir kere oynamıştır diye. O maç geldi aklıma benim de zaten. Bunun dışında Dejounte ile ilgili çok hoş, çok güzel gelişmeler var. Orta mesafe sokuyor. Orta mesafesi falan gözükmüyor.
Ve şey imza şut buldu.
Ya, kullanmaktan da çekinmiyor. Kolu ve boyu çok uzun olduğu için şutunu kontest etmek çok zor. Ve çok iyi bir penetreci. İyi de üçlük soktu bu süreçte. Ama çok az atıyor. O yüzden iyi üçlük atıyor diyemiyoruz. Çünkü çok atmıyor. Ve gerçekten takımın bir numarası gibi davranması gereken anlarda, takımı yönetmesi gereken anlarda gerçekten bu şeyi taşıyor. Bu sorumluluğu taşıyabiliyor, taşıyor. Ve savunmada da hiç şey yok. Yani hücumda ben şunları yaptım, yoruldum. Hiç o hava yok. Savunmada da aynı şeyle, aynı yoğunlukla, aynı çalışkanlıkla devam. Bunların hepsi mükemmel. Ama bir tek konu var. Tabii ki şut konusu abi. Şut konusunun netleşmesi lazım Dejounte için. Sezonun kalanında inşallah bununla ilgili adımlar görürüz. İnşallah daha çok şut kullandığı, rakiplerini penetresini engellemek için böyle kaleci gibi potaya giden yolda o şeylere lane'lere şey yapan yuva yapan rakiplerini böyle korkusuzca gönderdiği üçlüklerle cezalandırdığı maçlar izleriz. Umarız. Onu da görürsek zaten gelecek sezonla ilgili içimiz bayağı ferahlayacak.
Abi şey bu arada ya o sezon başındaki şuttan çekingen hali de yok.
Yok, şuttan çekinmiyor. O da ayrı bir konu. Çekinerek attı.
Yok
Ben
sezon başı bir dönem çekiniyordu bayağı.
tabii çekinerek attığı bir dönem var. Hatta bak söylüyorum yani bu dönemde aslında iyi de şut attı. Ama çok az atıyor abi. Çok az atıyor. Biraz daha çok atması lazım. Yani hala böyle kendini tuttuğu anlar var. Onlara da yapmaması lazım. Bence çünkü mekaniğinde bir sorun varmış gibi gözükmüyor. Attığı zaman fena bir yüzdeyle sokmuyor. Yani %47 gözüküyor abi şu an. Yani Şubat ayındaki yüzdesi %47 üçlükte. Ya daha çok dene, %40'a iniyorsa 40'a insin abi %40. Yani.
Bizim sezon başındaki inanılmaz hesabımız vardı ya.
Yani.
Hatırlıyor musun onu?
Evet.
%40'la 2,5 şut falan sokturuyorduk en son.
Yani evet. İnşallah, inşallah o günleri de görürüz dediğim şimdi. Bu böyleyken böyle Dejounte ile ilgili haberler gayet iyi.
Ya bu arada benim Dejounte konusunda bir itiraf etmem gereken şey var. Abi sezonun başı yani bu vitesi arttırmadan önceki dönem bir ara şey ben aşırı şüphe etmeye başlamıştım.
Evet.
Hani
Ben
şey çünkü
de bir olmayacak mı acaba dedim bir ara.
şey hani ya sakatlıktan kötü döner hani ne bileyim iyi penetre edemez vesaire ama basic basketbol fundamentalında sorun yaşamaya başlamıştı. Hani ya top süremiyordu. Topu tutamıyordu.
Evet,
Ben
böyle
o dönem korktum. Ben o dönem korktum cidden.
kötü bir dönemi vardı ama toparladı ya Dejounte.
Yani toparladı o konuda.
Dejounte
Yani
hem toparladı hem de şu an sezon başından daha iyi bir oyuncu gibi
Aynen aynen.
Yani
ya o şeyi o çok gösteriyor önemli. Şu an. Bizim geçen sene beklediğimiz oyuncunun bu.
Evet.
Yani biz geçen sene takımın birinci point guardı olacak oyuncu olarak bunu bekliyorduk.
Evet. Çok düşük kullanımı olduğu için yine çok bir şey anlatmıyor ama sezon üçlük yüzdesi de %39 bu arada. Yani kötü değil. Yani daha çok atıp %35'e inecekse eğer oysa meselesi lütfen daha çok atsın ve %35'e doğru insin ama daha çok üçlük soksun. Rica ediyorum kendisinden burada. Ha tabii ki böyle bu bir arada, şey olmayacak. Harika.
Bu arada şey son birkaç maçtır da takımın en çok top kullanan oyuncusu galiba ya.
Diyorum abi işte anahtarları verdik yani. Gerçekten anahtarları aldı. Peki. Şimdi gelelim Spurs Twitter'ının ve Spurs gündeminin belki de en çok tartışılan, en çok konuşulan, en çok şey beklenen oyuncusuna.
Kimden bahsediyoruz lan?
Lonnie Walker'ı bahsediyorum.
Ha evet. Abi, bir Şabanit sürprizi bekledim.
Abi Lonnie Walker'ın oyunundaki en önemli eksiğin artık konuşulmasının zamanı geldi.
IQ?
Hayır abi. Abi bu çocuk soft. Bu çocuk ha. Yumuşak oynuyor bu çocuk. Ya abi birisi şunu söylesin artık bak açıyorum. Açıyorum rakamlarla konuşacağım abi.
Ben de açayım bir tarafta.
Aç abi.
Açacağım. ESPN'den mi bakacaksın? Nereden?
Evet. Evet. Şimdi bu arkadaş bu bilgileri de şimdi şey yapalım. En baştan başlayacağım abi. Bu konuda ben şeyim ya bu konuda biraz sinirliyim. Bu arkadaş 21 yaşında doğru mu? Boyu 1.96. Bu da doğru değil mi? 1.96.
Boyu o kadar kısa mı lan?
Boyu 1.96. Daha önemlisi kol uzunluğu 2.10 abi bu elemanın.
Saç yüzünden ben de hep 2.03 havası uyandırıyor böyle.
Yok kol uzunluğu yüzünden. Kol uzunluğu yüzünden o şeyi.
O da olabilir.
Kol uzunluğu ve çok geniş. Çok da kalıplı. Çok da kalıplı bir oyuncu. Lonnie. Gayet de kalıplı bir oyuncu. Yani bayağı kalıplı ve korkunç atletik bir oyuncu. İnanılmaz atletik bir oyuncu. Muhtemelen bizim son 5 yılda Dejonte'de dahil olmak üzere draft ettiğimiz en atletik oyuncu.
Niye kardeşim Nikola Milutinov'a bir şey mi demek istiyorsun sen?
Var tabii. Pardon. Milutinov.
Oğlum geçen sene gelecek öyle olacak böyle olacak diyordun.
Olmadı ne yapalım? Olmadı abi şimdi ne diyeyim ya berbat oyuncu seçtik falan mı diyecek geçen yıl. Taraftarız biz kardeşim ne yapalım yani ben yorumcudan önce taraftarım burada. Neyse. Şimdi şu an yorumcu bak şu an yorumcu kim şeyimle şapkamla konuşuyorum abi. Lonnie Walker geçen yıl alınan süre 7 dakika toplam ortalama toplam değil özür dilerim. Ortalama maç başı kullanılan serbest atış sayısı 0.6. Bu sezon alınan süre 14.4 dakika. Maç başı kullanılan serbest atış sayısı 1. Abi bu adam nasıl serbest atış alamıyor ya? Bu adam nasıl faul yaptıramıyor abi rakiplere? Hayvan gibi iri abi bu. Kolları uzun. Süratli hani penetre özelliği iyi. Ya abi bu herif niye savunmacıların içine girmiyor? Niye kolları, o uzun kollarını uzatmıyor? Yani çabukluğu da var. Havada gayet hızlı inmeleniyor. İlk adımı gayet hızlı. Niye sürekli savunmacılardan kaçarak turnike atmaya çalışıyor oğlum bu adam?
Abi bak onu da geçtim. Şey hani Dejonte gibi şey de değil böyle eli hassas el hassasiyeti yok da değil. Abi havada topu
evet.
İnanılmaz şekilde kavrayıp çevirebiliyor. Evet. Hani bu adamın maç başı 2.5-3'ten aşağı gitmemesi lazımdı bu sürede. 14.5 dakika alırken.
Abi, bak, adamın aldığı süre kullandığı top falan çok önemli değil abi. Abi bütün bütün bak gerçek ciddi söylüyorum bunu. Bunu hype yani hiperbolik olsun, abartılı olsun diye söylemiyorum. NBA'ye şu sıralar gelmiş. Son 3 yılda gelmiş. Ve gelecekte çok iyi skorer olacak denilen, çok iyi skorer olan geldiği gibi oyunculara bak abi. Ben isim vererek sayıyorum. Jason Tatum, Trey Young, Luka Doncic, Zion Williamson, Ja Morant. Bu 5 adamı zaten bu 5'inden başka hiçbir şey konuşulmadı zaten bir haftadır. Bunların hepsinin bir tane ortak noktası var abi. Bak pozisyonları farklı. Oyunlarındaki güçlü yönler farklı. Ya aklına gelebilecek her şekilde farklı oyuncular bunlar. Hepsinin bir tane ortak noktası var. Hepsi de lige geldiklerinden beri çok kolay faul oluyorlar abi. Dolayısıyla serbest atış çizgisine geliyorlar. Dolayısıyla çok kolay sayı üretiyorlar abi. Bugünün NBA'inde basket atmanın en kolay yolu üçlük atmak değil abi. Serbest atış atmak. Çünkü oyunu durduruyorsun. Dinleniyorsun. Çok hızlı bir oyun abi şu an bu. Bir skorer için durarak sayı atmak inanılmaz büyük bir lüks. Duruyorsun abi. Hop, nefesini alıyorsun. Sağa sola bakıyorsun. Hakemle bir bakışıyorsun. Topu alıyorsun. Sektiriyorsun. Ritüelin vardır neyse. Atıyorsun abi. Tıkır tıkır ritmini buluyorsun.
Abi şey bu arada.
Hiç sıkıntı yok.
Şunu söyleyeyim sen ondan sonra tak tak git. Hani bizde en az faul kullanmasını beklediğimiz oyuncu bir anlamda Forbes.
Evet.
Sabit şutörlerdi. Perdeden çıkacak şut şekilde kullanıyoruz. Evet. Hani dakikalar arasında çok fark var diye per 36 bakıyorum.
Evet.
Forbes maç başına 2 kere geliyor.
Evet.
36 dakikada.
Evet.
Lonnie 2.5.
Evet. Yani. Abi bu bak. Bu çok mühim bir sorun abi. Bu çok mühim bir sorun. Çünkü bu NBA'de şu an skor üretmenin cheat kodu bu iş. Ve daha da önemli bir mesele var. Sadece cheat kod da değil aslında. Bu iyi bir skorerin temel özelliğidir abi. Bütün iyi skorerlere bak. Çok rahat serbest atış çizgisine gelirler. Uzunu da kısası da. Rahat serbest atış çizgisine gelmeden rahat skor üretmek çok zor bir iştir abi. Çünkü birincisi sen bir kere rakibine faul abi adı üstünde ihlal bunun adı. Bunu birkaç kere yapabiliyor zaten rakibin. Sen rakibini faule zorlayamıyorsan savunmada onun hareketlerini zorlaştırman da giderek zorlaşır. Yani sen rakibini zorlamalısın. Ya rakibine faul yaptırmalısın. Rakibin şunu düşünmeli. Ben bu herifi nasıl savunacağım? İkincisi ritim buluyorsun demin anlattım. Geliyorsun abi atıyorsun hop. 1, 2 saymaya başlıyorsun. 3, 4 neyse ne. Üçüncüsü şimdi sayı yedirmeye devam ediyorsun. Yani bu okey. İşin bir ritimle ilgili tarafı var. Hani bir rakibin ritmiyle ilgili, senin ritminle ilgili tarafı var. Üçüncüsü de daha önemlisi ya bir tehdit haline geliyorsun. Kalıcı bir tehdit haline geliyorsun. Bu adam serbest atış çizgisine geliyor. Bu adama faul yapmamamız lazım. Bu adam faulü alıyor. Bu adam biz orada sayı atıyor. Abi Doncic'in en temel özelliklerinden bir tanesi bu. Herif çok iri abi. Aynı şey gibi. Aynı Lonnie gibi. Üst kalıbı çok çok büyük yani. İnanılmaz büyük. Çok beyaz olduğu için çok göze çarpmıyor da. Çok büyük. Yok ama abi, daha önemlisi adam Euroleague'den bu yana. Zaten İspanya zaten bu işin şeyi de yani beşiği de.
Abi, Rudy Fernandez'in yanında yetişti ya.
Evet. Ya İspanya zaten bu faul alma işinin beşiği. Abi, bir de adam acayip iri. Ve acayip bir basketbol zekası var. Ya, o kadar rahat rakiple pota arasında kendisini rakibin içine sokuyor ki. Ya istiyorsa ikilik kaçırsın abi. İstiyorsa floater kaçırsın. İstiyorsa turnike kaçırsın. İstiyorsa üçlük kaçırsın abi. Kafası çok sıkıştığı zaman abi hop basıyor içeri. Giriyor rakibin içine aa falan diyor. Aldı faali. Bay bay abi. Bir de sokuyor iki tane. Tamam. O zaman Doncic attı 30 sayı. Hayırlı uğurlu olsun. Doncic attı 25 sayı. Yani abi bak, bu kadar temel meselelerde sorunları olan bir oyuncunun, Lonnie böyle bir oyuncu, oyunun bu kadar temel bir meselesinde sorunu olan bir genç oyuncunun, ya 30 dakika alsın, bak işte görüyor musun, işte işte ne bileyim ben, şu kadar üçlük attı, bu kadar soktu, ama bak daha çok top kullansa sokacak falan filan. Beni böyle şeylere kimse inandıramaz abi bu noktada. Ya çünkü ben bunun birazcık olsun geliştiğini görmedim. Ya ben Lonnie aldığında şunu görmüyorum abi rakip savunmalarda. Ya bu şerefsiz şimdi topu aldı. Bir maçta gördüm onu. Houston Rockets maçı o da zaten. O maçta da zaten ortalığı darma duman etti. Çünkü o maçta gerçekten korkusuzca oynadı. Gerçekten maçı almak için oynadı. Bütün kendisinde mevcut bütün yeteneklere, bütün potansiyeline inanarak oynadı o maç. Ve neler yaptığını gördük. Ama bunu göstermiyor işte. Bunu devamlı yapmıyor. Yani Spurs Twitter'ında en çok konuşulan konu, daha çok süre alması lazım. Hayır abi, bir oyuncu 15 dakikada eğer iyi oynuyorsa 15 dakikanın üstünde veriler üretir. Doğal olarak bunu yapar. Ve sen de dersin ki benim bu adamı 20 dakika oynatmam gerekiyor.
Abi de şey, süre verilmez, süre alınır.
Hayır bak tamam, o zaten okey. Bu zaten hayatın her alanında böyle. Şimdi sen iş yerinde bir işi yapmak istiyorsan abi, iyi olduğunu göstereceksin mevcut elindeki işlerde. Bu zaten bu okey. Bu zaten hayatın gerçeğidir. Ben basketbol tarafından bahsediyorum işte. 15 dakika şu kadar top atıyor, olmuyor. Az oluyor. Olmayacak abi o zaman. Az atıyorsa da abi, yani deli gibi verimli atması lazım. Eğer gerçekten bu kadar iyi oyuncuysa. Çünkü çok atması gerekmiyor abi. Verimli olması için daha ne gerekiyor bu adamın? Zaten az atıyor. Ya 15 şut atıp verimli mi kullanacak abi? 5 şut atıp verimli olamayan adam. Ya bu, ya bu şeye aykırı abi. Mantığa aykırı. Yani bu rasyonel bir şey değil. Ya bunun geçerli olduğu NBA tarihinde birkaç tane oyuncu var. Bir tanesi Kobe Bryant abi, rahmet. Yani rahmetli. Hani Kobe Bryant yani o da zaten yani birkaç kere yani 100 yılda 2 kere 3 kere gelen bir oyuncudur. Belki o kadar da gelmemiştir yani. Sözün özü, elimizde Kobe Bryant olsa, Kobe Bryant ölçeğinde bir yetenek olsaydı Lonnie şu ana kadar, yani bunu fark etmiş olurduk abi. Sadece biz değil yani. Herkes fark etmiş olurdu. Ama böyle bir şey yok ortada yani. Lonnie şu anki sample'ıyla, şu anki sample'ında yaptıklarıyla en fazla çok iyi bir rol oyuncusu olabilir abi. En fazla bak. Şu anki yaptıklarıyla bak. Oyuncu olarak potansiyelinden bahsetmiyorum. Şu ana kadar yaptıklarıyla en fazla çok iyi bir rol oyuncusu olabilir. Dejounte de Lonnie'nin konumundaydı. Çok az süre alıyordu. 15 dakikada 7 sayı, 3 asist, 4 riban falan yapıyordu. Ve o zaman ben diyorum ki bu çocuğa bizim daha çok süre vermemiz gerekiyor. Bu çocuğa topu vermemiz gerekiyor. Çünkü adam iyi kullanıyordu abi topu.
Çok abi yani. Şey ya, istatistiği de geçtim. Hani benim basketbolda temelde, yani sporda genel olarak istatistikten fazla inandığım şey, ne kadar rasyonel olmasa bile şey, göz testi.
Göz testinde geçmiyor.
Yok hani şey mi? Savunmacısı biraz uzaklaşıyor. Pota altında iki kişi var. Orta mesafeye gidiyor.
Olmaz.
Ha, iki kişi var. Faulü alayım şey değil. Ha biraz da şey vardır. Sezon başında faulü çok kötü atarak başladı.
Abi zaten bir de o mesele var. Faulü kötü atmayacak abi bir zahmet yani.
Yani şu an %70'le falan atıyor. İlk süre almaya başladığında 50 civarı falandı. Ha belki bu daha güvenli şut mevzusuna gidiyordur. Çok hoşlanmasam da tamam neyse derim de.
Abi işin en
şeye baktım bu arada. 100 pozisyon başında kim ne kadar çizgiye gidiyor diye. Abi Lonnie 15 kişilik rotasyonda, burada DeMar Carroll da var. Hı hı. 10. sırada.
Evet.
Altındakilerden bak birine çok şaşıracaksın sadece.
Evet.
Forbes, Bellinelli, Keldon Johnson, Trey Lyles. Bunların hepsine okeysin değil mi?
Evet.
Hepsi azlatacaktı.
Evet.
Diğeri kim abi? Bir kişi daha var.
Kim lan?
Dejounte.
Yani.
Ha bu arada şey Dejonte biraz da Dejonte'ninki hani biraz anlarsın yeni sakatlıktan çıktı
bir
o
de
kadar.
Dejonte araya gireyim. Dejonte'nin bir de şey olayı var. Dejonte bir de kendi topunu oynamıyor sürekli.
Ha.
Lonnie ile aralarında öyle bir fark da var.
Dejonte şey...
büyük bir oyuncu yani. Yani Dejonte içeri girdiği zaman eğer iyi bir turnike bulamıyorsa, rahat bir turnike bulamıyorsa kick out pası arıyor direkt.
Yani bir de Dejonte şeyi kanıtladı abi. Bu takımda ben 30 dakika süre alırımı kanıtladı.
Evet. Kontratı da aldı zaten. Kanıtlamasını nefes.
Kontratı yani, da aldı aynen. Yani Lonnie tam tersine ben bu takımda 12 dakika değil 20 dakika oynarımı kanıtlaması gerekiyor.
Yani.
Her maçında. Hatta sahada aldığı her dakikada.
Yani.
Dejonte için şey dersin. Hani çok ağır sakatlıktan
savunma da harika bu arada.
Korkuyor. Lonnie mi?
Evet.
Ya tabii canım.
Savunma da harika. Eğer hocadan azar yiyerek ki babasının anlattığı kadarıyla böyle olmuş. Eğer hocadan azar yiyerek hücumda Dada daha iyi olacaksa ben daha da az oynamasına razıyım bir süre. Ama
evet. Seninki birkaç maçtır aktif listede. 3 tane out olduğu için takımda.
Şaman evet.
Ama bir türlü göremedik geçen.
Şaman oynamaz diyor.
Dallas maçında bir heyecan yaşandı.
Şaman bu yıl oynamaz.
Yok, Şaman bu yıl oynamaz oynayacak. Canım.
Bak. Şaman ya, konusunda, şey... Şaman iç konusunda çok heyecanlı oldum biliyorsun.
Evet. Ters düştüğümüzü de biliyorum.
Çok açık konuşuyorum abi. Bu yıl oynamaz. Net. Oynamaz. Ya bunun da çok basit bir sebebi var abi. Şu an Spurs savunmasında yer alabilecek noktada bir oyuncu değil. Hücumda atarsın 5 dakika, 7 dakika, 8 dakika neyse. İşte 2 rol yapar, topu eline verirsin, 2 tane bitirir falan filan. Olabilir. Ama hücumda, pardon savunmada yani püre olur püre olur. Yani şeyi unutmamak lazım. Sezon başında geldiği seçtiğimiz ilk seçtiğimiz zaman şeydi yani bu çocuk. Bildiğin iskeletor gibiydi kendi o şeyi için kalıbı için.
Abi şeyi de yoktu zaten. Birincilik seviyesinde maçı da yoktu zaten çocuğun.
Sen o konuya çok takılıyorsun da.
Yok ona takılma sebebi şey biraz da. Ya o konuya takıldım diye aslında uzun vadeli plan olduğuna okeyim ben.
Tamam. Yani mesela ben şeye bakıyorum abi. Highlight biliyorsun highlightlarını hep izliyorum şeyde G League'de.
Beni de taciz ediyorsun.
Evet. Şeyi hala oturmadı abi. Ya nasıl söyleyeyim? O fiziğini çok dengesiz kullanıyor. Hem hücumda hem savunmada.
Abi de şey
hani yani şey gibi çocuk... çok affedersin. Hani böyle ne bileyim işte NBA 2K oynarsın. İşte ne bileyim ben FIFA oynarsın. Bir tane oyuncun vardır abi. Çok hızlıdır. Çok güçlüdür. Sürekli onu böyle hızlı koşturursun. Adam geçeceğim bilmem ne yapacağım falan diye. Onun gibi. Özellikle savunmada çok şey yani. Çok böyle zıplıyor sürekli zıp zıp. NBA'de çarşafa dolarlar adamı yani.
Abi bir de şey hani çocuk yeni kilo alıyor. Hani burada fiziğini arttırıyoruz, kalıplandırıyoruz. O tarz yani şey hani çok kilo alıp kilo veren bir insan olduğum için o 3-5 kilo bile olsa o fizik değişimini insan bir anda şey yapamıyor.
Abi alışamıyor. İşte evet bir de sporcu olduğunu düşün. Her ha. Maç iki gecede bir oradan oraya koşturduğunu düşün. Yani.
Yani şey hani ya ben de hani biz beraber basketbol oynarken vesaire ben de şey yaşıyordum öyle. Lan tamam artık eskisi gibi hala götüm büyük ama eskisi kadar büyük değil. Şaşkınlığını yaşıyordum. Kolay değil.
Evet.
Ya bir de şey, ya yani çok farklı bir kıtada oynuyorsun ki çocuğun pozisyonu değişiyor. 3 numara oynadı. Biz 4 olarak düşünüyorduk.
Evet.
Şu an 5 olur mu acaba diyoruz.
Evet. İşte ben yani o yüzden ben o yüzden Şaman'ın seçilmesini destekliyorum. Başından beri de destekliyorum. Şimdi de destekliyorum.
Ben hala altta daha iyi oyuncular olduğu için
altta daha iyi oyuncular
desteklemiyorum.
Altta daha iyi oyuncular olduğu doğru ama hiçbiri şu an senin elindeki potansiyel gibi bir şey vaat etmiyor. Bak oyuncudan ya. Bahsediyorsun. Üçte deniyorduk. Dört oynayabilir. Beşi düşünüyoruz diyorsun. Yani abi bizim bak bizim bu şeyden çıkmak için bu döngüden çıkmak için böyle riskler almak mecburiyetindeyiz. Yoksa sürekli olarak belli defoları olan belli sınırlıkları olan oyunculara 5 pozisyonlarına mahkum olursun. Vasat oldu vasat bir takım olursun. Yani. Yani. Bak şimdi adam eleman hem transition oynuyor hem perimetreden oynuyor. Üçlük deniyor. Sırtı dönük oynuyor. Adamın neredeyse hücumda deneyemediği yapamadığı bir şey yok. Şimdi sen eğer bu adamı bir miktar geliştirebilirsen fiziksel araçlarını da savunmada istikrarlı kullanmasını sağlayabilirsen ya inanılmaz bir oyuncun olacak elinde. İnanılmaz dediğim hani şey değil süperstar anlamında falan filan değil de yani çok ilginç bir oyuncu olacak elinde. Şimdi NBA'de böyle oyuncular gerekiyor artık bir şekilde takımda. O yüzden mantıklı. Şaman içinde birazcık konuşmuş olduk. İyi oldu.
Bir taraftan da ikinci turun, birinci turun sonlarında seçtiğimiz Keldon. Şu dönemde süre almaya başladı. Yani en son Hornets maçında LaMarcus ve Jakob'tan sonra Bellinelli de out'tu. Orada bir süre verdik.
Keldon nasıl gözüktü ya? Hiç bilgim yok yani.
Abi hani 7 sayısı falan vardı da sayıyı geçtim. Ya şey diyorum ya göz testi mevzusu. Ya mesela benim Patty Mills'i çok seviyor olmamın en temel sebebi şeydir aslında. Hustle olayıdır. Sağdaki karakteridir. O hustle'ı gösterdi bana.
Ya güzel. Ama yani Keldon zaten Keldon zaten hustle ya hiç hustle sorunu olan bir arkadaşım.
Ya tabii değildi de abi sonuçta ya kolejden buraya geçmek yani ya kaybedebilir onu çekinebilir falan da yani şey yok çocuk hani tamam bir Dejonte veya Derek çıkmayabilir ama hani Derek'ten de ne bekliyorduk ne bulduk o var.
Derek'ten ben memnunum ya.
Yok şey ne bekliyorduk ne bulduğu şey olumsuz bekliyorduk olumlu bulduk.
Ha hiçbir şey beklemiyorduk doğru.
Şey beklemiyorduk niye seçtik derken bir anda geçen sezonumuzu kurtardı. Geleceğimizi bir nevi sağlama aldı.
Ya şimdi evet yeni kontrat bekliyoruz şimdi.
Ha. Ya Keldon'a da bir gün fırsat gelirse şey içimiz sıkıntıyı yaşamadan güveniriz gibime geliyor.
İnşallah. Ben şeyi de sevdim bu arada. Lonnie ile aralarının iyi olması da hoşuma gitti. Seviyorum böyle şeyleri.
Yani sahada... Lonnie'nin Dejonte ile de arası bayağı iyi ya.
Tabii Dejonte ile zaten araları bayağı iyi de. Dejonte Lonnie'ye de bayağı güveniyor. Benim güvenmediğim kadar güveniyor. Lonnie'yi herhalde ileride fedaisi yapmak istiyordu.
Bu arada buradan Lonnie'ye çağrımdır. Evet. O saç bir nevi imzan oldu. Ligde fark yaratıyorsun da. Abicim burası San Antonio be.
Ne bir daha söyle.
Saçından bahsediyorum ya.
Ha.
Abi koşarken tepede bir şey sallanıyor yarrak gibi. Canımı sıkıyor.
Ya bir noktada o saç kesilecek de hangi noktada bilmiyorum yani.
Şey ya, çok büyük ihtimal Ahtu olur, şampiyon olursak sahanın ortasında keseceğiz der. 2030 NBA finallerinden sonra Dejonte testereyle girer inşallah. Ya da çay makası. Çay makasıyla girerse ne gülerim ha.
Ey Allah'ım yarabbim ya.
O ya, seviyorum öyle şeyler. Uzun saçlı oyuncuların şampiyonluk ahtının saçı kesmek olmasını.
Yani bir gün ya abi, Lonnie şampiyonluk ahtı 10 yıldan önce çözülmez yani bu ligde.
Yok zaten 2030'dan o yüzden açtım. Ha belli mi olur? LaMarcus sezon sonu der, ben emekli oluyorum. Temar da gider. Bir nevi bir anda Giannis gelecek sezon sonu, kucağımıza düşer.
Ya hadi.
Sonra bir bakmışız San Antonio Spurs şey, kendi topunu tankını üretiyor.
Ay ay. Şey mi demek istiyorsun? Sihannis mi demek? Ey Allah'ım.
Abi şaka şimdi geldi.
Ey Allah'ım ya. Ya abi hadi böyle şey yani, gerek yok abi böyle şeyler, hadi ya. Hiç ya yüzüm yok abi yani.
Her taraftarın hayalidir free agent'a çıkan en büyük topçuyu takımında görmek.
Ya Rabbim ya. Neyse. Var mı başka? Kaldı mı konu?
Vallahi bende yok. Toto moto hiç halim yok abi. Sezon zaten 20 maç kalmış şurasında.
Gel ya, yapalım ya. Toto'yu da yapalım.
Evet, hemen ESPN'i açalım. Kapatmıştım çünkü fikstürü.
Yapalım abi.
Bu arada bir şey diyeyim. 22 maçımız var. 15 ile 17 arası kazanırsak içeri atıyoruz kendimizi.
Ya Tamer.
Abi bak, bunlar çok derin hesaplamalar.
Abi
kazanamayız. Bak kazanamayız, ona katılıyorum.
Podcast'ın başından beri, bölümün başından beri ne konuşuyoruz? Sen ne diyorsun
bak,
ha?
Bak hayır, bak kazanamayız. Bence 10-12 falan bitireceğiz hatta.
Evet.
Hatta şey de döndü. Curry de döndü. Bizim iki tane Golden State maçımız var. Bir tane mi var? İki tane varmış. Ha yani
şey, birinden birinde Stephen Curry kariyer rekorunu kırar. Hayırlı uğurlu olsun ha, şimdiden.
Ya ya 9-13 ya 13, yani o civarda bir yerde bitireceğiz de. Ben şeyi söylüyorum. Ligin resmini çiziyorum sana.
İyi tamam, hadi tamam, hadi çizdin. Hadi yapalım şu Toto'yu.
Tamam. Brooklyn deplasmanı.
Evet. Caris LeVert'ten 37 sayı yedik ve yenildik. Hayırlı olsun.
37 iyi ya. Bu adam iyi savunmacıları olan Boston'a 51 attı. Bize bir 70'i var.
O gece çok çok fazla iyi savunmacı kalmamıştı abi sahada, LeVert onları atarken.
Gerçi Jaylen mi yoktu o maç?
Jason Tatum da yoktu. Jaylen da abi maç içinde sakatlanmış.
Smart da mı savunamamış?
Ya Smart da o maç oynamadı mı? Çok oynatmadılar mı? Restricted miydi bir şeyden dolayı? Smart'ın da çok oynadığı bir maç.
Kemba limitliydi ya. Smart değildi sanki de.
Smart'ın durumu vardı gibi hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim.
Sonra. Neyse, onu Lucky Bit'teki dostlarımız düşünsün.
Aynen.
Tamam, Brooklyn'e mağlubiyet yazdık. İçeride Cleveland deplasmanı, beyler bir zahmet.
Abi Sexton'dan bir 50 sayı falan yeriz. Colin Sexton bu son maçtır korkunç formda. %47 üçlük atarak maç başı 26 sayı buluyor. Şaka değil.
Sexton bizi seks edecek iğrenç esprisini yapıyorum burada.
Yapmamışsın gibi, devam edelim. Ben bu
evet,
maça
bence
da,
de.
Ben bu maça da tırnak içinde mağlubiyet yazıyorum abi.
Yok ben artık zahmet olmazsa kazansınlar diyorum, galibiyet yazıyorum.
Zahmet olur.
Abi bak, Cleveland deplasmanını kaybedersek yemin ediyorum popu falan dinlemem, yangına başlarım. çok fena yangına başladı.
Pop istifa diye tweet atar mısın?
Pop istifa diye tweet atmam da pop oynayacağın topu sikeyim diye tweet atarım.
Pop istifa. Bir dakika. Onu bunu bırak. Cleveland maçını kaybedersek hashtag pop istifa diye kullanıcı adına ekler misin?
Eklemem de sen iddia olarak mı istiyorsun bunu?
Evet abi.
Ha iddia olarak istiyorsan eyvallah. Tamam.
Hadi bakalım.
Dallas maçı adım kısaydı değil mi? Aynen kısa. Tamam güzel. Ekleriz. İçeride evet. Dallas bu takım bir sezonda en büyük rakibine bütün maçlarını kaybetmez.
Doncic'in yeni triple double'ı hayırlı olsun. Bu maçı da kaybettik.
Ya kardeşim Dejounte Murray iyi savunmacı değil mi? Biz niye bütün ligin bütün kısalarından
kardeşim bütün eşleşmeleri bütün pozisyonlarda Dejounte savunmuyor ki. Böyle bir spor değil abi basketbol.
Kardeşim savunsun beni ilgilendirmiyor. Switch'te de Derek White gelsin. Lonnie gelsin. Ne ya pick and roll'de salın anasını satayım. Porzingis atarsa atsın.
Okey 0-3. Oğlum zaten en acısı o. Muhtemelen ben bak Doncic diyorum. Muhtemelen Porzingis kariyer rekorunu kıracak o maçta. Çünkü savunacak adam yok. Yok. Kalmadı ya. Gitti. Ve Porzingis çılgın gibi oynuyor bu ara.
Trevor Banks'i mi konuşsaydık biraz? Spurs tarihinin en kötü pivotu.
Ay Allah'ım ya. Neyse devam hadi. Et. 0-3 olduk.
Tamam. İçeride Denver.
Abi kazanmamamız... Bir dakika. Kazanmamamız gereken bir maç.
O zaman kazanıyoruz.
Evet. Yani ben de niye kazanırız dediğimi bilmiyorum ama muhtemelen bu maçı kazanırız.
Yok şey bu takımın genlerinde var.
Aynen. Böyle... Bu kadronun genlerinde var. Takımın kendisinin genlerinde yok ya.
Bir dakika. Ya. Bu sezon iki tane saçma galibiyetimiz var ya. Bir Clippers, bir Houston. Hakkımızı kadar, kullandık mı acaba?
Biz Utah'a karşı niye iki maç kazandık abi? Biri bana açıklasın bunu. Memphis'e niye 145 sayı attık abi biz? Bunlar niye yaşandı ya?
Hepsinin sebeplerini bak, açıklıyorum. Utah'ın ikinci maçını açıklayamam. O eyvallah da. İlk abi, maçı açıklarım.
Hepsini geçtim. Lonnie Walker niye MVP ödülü olan James Harden'dan maç aldı ya? Biz niye yaşadık abi?
O çok saçma bir sekanstı ya.
Niye yaşadık abi bunu? Lonnie Walker eğer o maçtan sonra bizim 1,5 yıldır oynattığımız çaylak gibi oynamaya devam edecek değilse biz bu maçı niye yaşadık abi bu maçı? Abi ayrıca başka bir şey daha söyleyeceğim. Biz niye direkt rakibimiz Oklahoma City eğer şu halde olacaksak iki kere yendik ya? Neden abi?
Takım kötü olsa bile lige şekil vermeyi seviyor. Takımın genlerinde var bu lige şekil vermek. Biz tanking yaparken bile lige şekil vereceğiz.
Abi Milwaukee'yi yendik ya. Abi biz niye Milwaukee'yi yendik ya?
Yalnız bak bir şey diyeyim mi? Lonnie'nin Houston maçında maçı uzatan üçlüğünü hatırlıyor musun?
Evet.
Sol köşeden iki adım geriden kaldırıp
evet.
attı.
Evet.
2014 finalleri 5. maçında Kavay'ın 34-32 gerideyken kaldırıp attığı bir üçlük var.
Evet.
Bak o maçta o şuttan sonra Kavay'a oha lan biz nasıl bir şey izliyoruz bu çocuk olmuş demiştim.
Evet final
maçında. Yani kastı final maçında onu yapmıştı. Bak o maçta o şuttan sonra Lonnie'ye birebir aynısını hissettim. Oğlum galiba bu da olacak lan dedim kendi kendime.
Evet.
Ama biraz yanılttı kendisine kırgınım.
Biraz. Neyse. Devam edelim abi. Ben de 1-3.
Tamam Minnesota ile oynuyoruz içeride.
Yendik.
Back to back yalnız bu. Back to back.
Yendik abi çünkü savunma yapmıyorlar. İçerideyiz tamam. Yendik. 2-3.
Memphis.
Yenildik abi. 2-4. Açıklamayacağım artık bunu.
Tamam. New Orleans deplasman.
Abi uzun rotasyonumuza bağlı olarak eğer uzun rotasyonumuzda hala hiç kimse yoksa Zion Williamson'ın kariyer maçı hayırlı uğurlu olsun. 2-5 oldu.
Bir şey diyeyim. Uzun rotasyonunda biri varsa Zion daha fena oynar ha.
Hayır bir de işin acısını biliyor musun? Abi gerçekten uzun rotasyonumuzda Zion'u şöyle 2 santim ileri ettirecek adam yok biliyor musun? Hani sakatlar dönse yine olmaz.
Abi ligde Zion'ı 2 santim ileri ittirebilecek kaç topçu var?
Abi var, iyi savundu ya Dallas'ın.
Hani istediğin kadar iyi savun da ben ligde bu kadar büyük topçu gördüğümü hatırlamıyorum.
Abi dün, bak dün gece özetten izleyip gördüm ben, hani gecesinde izleyip görmedim de. Maxi Kleber'i verdiler abi. Maxi Kleber ittirdi, ittirdi. Diğer köşeden Porzingis gelip topun içine girdi. Abi böyle savundular tamamen abi. Yanlış anlama ha. Adamlardan bir tanesi Maxi Kleber. Diğeri Porzingis. Porzingis'in boyu 2.23 ya. Kleber'in boyu 2.08. Ya adamı anca böyle savunabildiler cidden. Yani söylenecek Chicago... çok bir şey yok abi. Çok acayip bir şeye şahitlik edeceğiz yani. Hani şak 2.0 gibi bir şey olacak eğer bu arkadaş sağlıklı kalabilirse.
Yok, bana sağlıklı kalabilecek gibi gelmiyor hiç.
İnşallah kalır.
Bir de şey yani lig şak dönemine göre
abi yok.
O tarz oyuncular için şey değil
abi
ya.
Abi Zion, neyse bu konu uzar da, Zion'un basketbol hissi, basketbol becerisi yani atletik becerileri kadar doğal, öyle söyleyeyim. Yani çok ilginç şeyleri var abi. Çok ilginç bir parmak hassasiyeti var elemanda. Zaten asıl korkutucu kısmı o. Neyse, devam edelim.
2-5. İçeride Chicago ile oynuyoruz.
Yani
eski dost Jim Boylan'a kovulmasın diye kıyak çekebiliriz bu maçta.
Ben de o ihtimali görüyorum. İşte açıkçası. Ya 3-5 demek istiyorum. Bak, beynim 3-5 diyor ama kalbim diyor ki Anıl, siz bu maçı verirsiniz diyor.
Abi bu arada şey, geçen denk geldim. Ben Jim Boylan Spurs şeyini tamamen kafadan silmişim.
Bağlantısını.
Ginobili'nin peş peşe 17 sayı attığı bir Portland maçı var.
Evet.
O maçta Pop atılıyor. Jim Boylan geçiyor takımın başına.
Abi ondan sonra bak ya, bu Tim Duncan meselesini 10 saat konuştuk ya. Ne gerek var abi ya? Ya Jim Boylan bile geçici baş antrenörlük yapmış abi takımda ya. Neyse şimdi devam.
Hayır, o coaching staff'te nasıl Jim Boylan'a sıra gelmiş lan? Ya bu burosu Ime Udo koydu.
Abi bak söylüyorum işte, bu bir sıra meselesi değil muhtemelen ya. Neyse devam.
Gerçi şey, Boylan da çok bağırıyor çağırıyor. Çok mükemmel, en çok bağıranı koyuyor oraya ya.
Muhtemelen.
Şu an emin oldum buna. Şu an emin oldum.
Muhtemelen abi. Neyse devam.
İçeride Utah, dışarıda Utah.
Abi bu maçlardan birini veririz, birini alırız. Hangisi evet, bilmiyorum.
Bu şey ligin yazılmamış kurallarındandır.
Evet.
Muhakkak birini kazanıyoruz.
Bütün takımlar içinde böyle bu arada. Bizimle ilgisi yok yani.
Aynen, bu şey yani ligin kuralı cidden. Ve şey yani arada maç da yok. Bu kesin öyle. Ha bak, Milwaukee'yi niye yendik sorusunun cevabı bu.
3-7. Ben de 3-7 abi.
Abi bende de çok farklı değil gibi mi geliyor?
4-6'dır maksimum.
Ha. Dur gel
zaten...
bakayım. Aa, ben konuşmak istemiyorum. Baktıkça 10-0'a çok yaklaşıyorum çünkü.
Ya hadi ya. Hadi Tamer ya.
Abi şey var hala ya. Bir playoff yapma isteği olduğu için bende. Mantıksız olsa bile. Bir şey var hani ya, bunu alırız yazma var. O yüzden sessiz kaldım.
Bunun kanalıyla ilgili en üzücü detaylardan birisini söyleyeyim mi sana şu an?
Söyle.
İçeride ya, bu tabii ki çok şey değil ama hani çok inanılmaz bir gösterge değil ama ESPN'in takvim sayfasında takımlar için maçların yanında en düşük kaç paraya bilet bulabildiğinizde yazar.
Aa, bizim geçen 7 dolara Cleveland maçına bilet var tespitimizi yapma sebebimiz buydu.
Evet. Bizim iç sahadaki en pahalı maçımız hangisi biliyor musun?
Golden State.
Evet, Stephen Curry'nin şehre geleceği maç. Daha da söylenecek bir şey yok.
O maçta Stephen Curry gelmeyecek bu arada. 30 dolar vermek isteyen varsa vermesin.
Yok, gelecek muhtemelen. Niye gelmesin abi? Yok
abi, his. Çok şey çünkü bütün sezonu oynatacaklarını düşünmüyorum o konuda.
Neyse, görürüz. İzleyip görürüz.
Dün geçen Arma'ya da telefonda da dedim, bence şey yapmayacaklar, bir sezon kafayı dinle diyecekler diye de.
E döndürüyorlar bu gece.
Dönecek, iki maç oynayacak. Sonra şey olacak tekrar. Yani öyle kalan maçların tamamını oynayacağını beklemiyorum.
Hadi bakalım. Dedim mi, izleyip göreceğiz.
Onun dışında başka, sonra da Houston geliyor. 24 dolarmış.
O zaten yani.
Yalnız şey, Golden State'de ne aç gözlü bir camiaymış kardeşim. 65 dolar nedir ya?
Abi orada salon çok yeni olduğu için biletler çok pahalı. Bütün NBA yazarları söylüyor onu.
Evet, bakalım. 41 dolar, 72 dolar, 60 dolar, 48. Kardeşim. Ayıptır ama ya.
Şehrin pahalı bir bölgesine yapmışlar yeni salonu. Biletler pahalıymış o yüzden.
Hala bir Los Angeles Lakers değil ama. Evet, tabii. Krallar 117 dolar yapmışlar Curry'nin geleceği maçı. O zaman kapatalım.
Tamam.
Evet.
Bitirelim artık. Bayağı da konuştuk.
Yeterli artık bundan sonra. Abi bir sonraki podcast'te evet, Spurs resmi olarak playoff yarışının dışında kaldı diyerek açarız.
Artık bir sonraki podcast draft podcast olur ya.
Şey ya, bir sonraki, yok ya, playoff dışı kaldık, yazın ne yapacağız konuşuruz abi, çünkü hayatımız boyunca yaşamadık bunu.
Bir sonraki bölüm muhtemelen Uğurşan var burada. Gerçekten bir draft uzmanıyla falan çıkarız bir sonraki bölüme, çok muhtemel yani bu.
O zaman abi ağzına sağlık.
Senin de Tamer'cim.
Dinleyenlere de teşekkürler. Çenemiz düştü. Uzatmışız.
Bayağı uzadı.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.